Ayrım 9. Zor Çiçekler, Hulusi Armağan Yıldırım, sayfa 114. İş Başa Düşünce. 1990 yılının Mart ayında Zonguldak'tan Ankara'daki bakım merkezine sosyal hizmet uzmanı olarak tayin olmuştum. Bir süre 7-12 yaş grubunda çalıştıktan sonra mevcut idareciler tarafından 45 çocuktan oluşan bebek ünitesine gönderildim. Buradaki çocukların tamamına yakınının altı bezleniyordu. İçlerinde 7-8 çocuk engelliydi. Bu ünitede benden önce de çalışan bir öğretmen hanım vardı. Ben ona takviye olarak gönderilmiştim. Adı Gülcan olan bu öğretmen hayatını bu çocuklara adamıştı. Hiç evlenmemişti fakat bir anne de olması gereken bütün özellikleri fazlasıyla taşıyordu. 45 çocuktan oluşan grup evimiz ağzına kadar çocukla doluydu. Gülcan öğretmen bu üniteyi ve personeli tıpkı bir orkestra şefi gibi yönetiyordu. Ünitemizde iki gündüz bir gece olmak üzere toplam 3 bakıcı annemiz mevcuttu. İlk günler üniteye misafir gibi gidip geliyordum. Ünitedeki günlük yaşam aktivitelerini izlemekle yetiniyor, basit işlere yardımcı oluyordum. Biraz da bu orkestranın düzenini bozmaktan endişe ediyordum. İlk defa böylesi küçük bebeklerden oluşan bir grupla çalışıyordum. İki katlı müstakil bir ev büyüklüğündeki ünitede 45 çocuğun çıkardığı çığlık, ağlama, bağırma sesleri benim gibi dışarıdan yeni gelmiş birisi için dayanılmaz derecedeydi. Gülcan öğretmen sanki ünitede bir iki çocuk varmış gibi davranıyor, gürültüden hiç etkilenmiyordu. Ben de ona nasıl oluyor da bu kadar gürültüden hiç etkilenmeden sabahtan akşama kadar ünite içinde vakit geçiriyor diye şaşkın şaşkın bakıyordum. Bir iki haftalık şaşkınlıktan sonra bu gürültüye ben de alışmıştım. Artık ağlama ve çığlık sesleri bana itici gelmemeye başlamıştı. Günler geçtikçe Gülcan öğretmenin gün içindeki rutin faaliyetlerine yardımcı olarak onun yükünü hafifletmeye başladım. Gündüz çalışan iki bakıcı annemiz 45 bebeğin günlük işlerini yetiştirmekte oldukça zorlanıyorlardı. Biz de yetişemedikleri yerlerde onlara yardımcı oluyorduk. Ünite sorumluluğu görevimizin yanında 3. ve 4. bakıcı anne gibi de çalışıyorduk. Resmiyette böyle bir görevimiz yoktu fakat içinde bulunduğumuz mevcut durumda annelerin çaresizliğini görüyor, onlara yardımcı olmayı bir görev olarak addediyorduk. Bu görevi yaparken de hiç yüksünmüyorduk. Komşu ünitelerin grup sorumluları odalarından hiç çıkmıyor, bütün işleri annelerin omuzlarına bırakıyordu. Anneler de çaresizlikten işleri üstün körü yapıyordu. Bizim ünitenin gece annesi gündüz annelerini kıskanmaya başlamıştı çünkü gündüz annelerine biz de yardımcı oluyorduk. Anneler birbirlerini çok kıskanmasın diye zaman zaman vardiyalarını değiştirmeye başlamıştık. Diğer ünitelerin anneleri bizim üniteyi gıpta eder hale gelmişlerdi. Kuruluştaki bakıcı annelerin sayısı az olduğu için ünitelere fazla anne takviyesi yapılamıyordu. Şimdiki gibi özel hizmet alımı yolu ile bakıcı anne çalıştırma imkanı yoktu. Bir anneye 20'nin üzerinde çocuk düşüyordu. Ünitedeki çocukların gün boyunca her türlü ihtiyacı bu anneler tarafından karşılanıyordu. İşler o kadar rutindi ki hangi saatte neler yapılacağı bir yerde talimat şeklinde yazmıyordu fakat hangi saatte neler yapılacağı kesin olarak belliydi ve tıkır tıkır yapılıyordu. Sabah işe geldiğimizde çocukların kahvaltıları gece annesi tarafından yaptırılmış oluyordu. Biz geldikten bir süre sonra ortak mutfakta hazırlanan cam biberonlardaki sütler servis aracıyla getiriliyordu. Servis aracını kullanan anne mutfakta üniteler arasındaki koridorlardan geçip bizim üniteye yaklaştığında sıra sıra dizilmiş cam biberonların birbirlerine sürtmesi sonucunda çıkan şıngır şıngır şişe sesini duyan çocuklar şartlanmış gibi kendilerini yere atıp sırt üstü yatış pozisyonu alıyordu. Öyle ki şişe sesleri duyulduğunda oyun oynayan çocuk oyunu bırakıyor, kavga eden çocuk kavgayı bırakıyor. Ayakta olan, oturan ne kadar çocuk varsa hepsi birden sırt üstü yatıp biberon şişelerinin dağıtılmasını beklemeye başlıyorlardı. Dağıtılan biberonları alan çocuklar büyük bir iştahla nefes almadan birkaç dakika içerisinde şişeleri bitirip yanlarına koyuyor, daha sonra yerden kalkarak biraz önce yapmakta oldukları her neyse ona kaldıkları yerden devam ediyorlardı. Şişeler yıkandıktan sonra içlerine su konuyor ve çocuklara içiriliyordu. Daha sonra altları değiştiriliyordu. Bakıcı anneler ünitenin deposundan çocuk bezi paketlerini çıkardıklarında çocuk bezlerini gören çocuklar yine aynı şekilde kendilerini sırt üstü yere atıyor, beklemeye başlıyorlardı. Altları değiştirilen çocuklar oyun oynamaya kaldıkları yerden devam ediyorlardı. Öğlen yemeği saati geldiğinde çocuklar yemek masalarına sıra sıra oturtuluyor ve yemekler dağıtılıyordu. İstisnasız bütün çocuklar yemekleri büyük bir iştahla yiyorlardı. Engelli veya çatal kaşık tutmayı henüz öğrenmemiş çocuklara yemekleri annelerle biz yediriyorduk. Yemekleri yedirilen çocuklar elleri yüzleri yıkandıktan sonra uyumaları için odalarına götürülüyordu. Öğle uykularına uyuyan çocuklar karyolarından indiriliyor ve salonda toplanıyorlardı. İkindi kahvaltısını getiren annenin servis arabasının çıkardığı sesi duyan çocuklar yemek odasındaki sandalyelere yerleşmeye başlıyorlardı. Kabukları soyulmuş yumurtaları iki ısırışta midelerine indiriyorlardı. İştahı iyi olan çocuklar kendi yumurtasını yedikten sonra yanındaki çocuğun yumurtasını da yemeye yelteniyor. Yumurtası alınan çocuk ağlamaya başlayınca anneler devreye girip çocuğun yumurtasını geri veriyorlardı. Bazı uyanık çocuklar kaşla göz arasında kendi yumurtasını yedikten sonra ani bir hareketle yanındaki çocuğun yumurtasını bir ısırışta ağzına götürüp mideye indiriyordu. Yumurtası yenen çocuk dakikalarca ağlıyordu. Durduramıyorduk. Ağlamaktan yorulan çocuk bir kenarda uyuyakalıyordu. Peynir, bisküvi ve benzeri gıdalardan oluşan ikindi kahvaltısı bittikten sonra çocukların atları tekrar değiştiriliyordu. Haftada 2-3 gün çocuklara banyo yaptırılıyordu. Anneler banyonun kapısını açtığında çocuklar banyo yapacaklarını anlıyorlar ve üstlerini başlarını çıkarmaya uğraşıyorlardı. Anneler çocukları 5'er 6'şar banyoya alıyor ve onları sabunlayıp yıkıyorlardı. Banyodan çıkan çocuklar kurulanıp üstleri giydiriliyordu. Anne eline tarağı aldığında kız çocukları önünde sıraya diziliyordu. Anne kız çocuklarının saçlarını tarıyor, bir kısmının da saçlarını örüyordu. Çocuklar da hallerinden memnun bir şekilde annenin önünde sırada bekliyorlardı. Saçları taranan çocuklar oyun salonunun yolunu tutuyorlardı. Akşam yemeği saatine kadar annelerle birlikte oyun oynayan çocuklar gece annesi gelince ona teslim ediliyor. Gece annesi de çocukların yemeklerini yedirip atlarını değiştirdikten sonra yatırıyordu. Gece uyanan çocuklara biberonla mama veriliyor ve tekrar uyutuluyordu. Bezi değiştirilmesi gereken çocukların da bezleri değiştiriliyordu. Sabah uyanan çocukların atları yeniden değiştiriliyor ve sabah kahvaltısı veriliyordu. Sabah kahvaltısı için servis arabası ile getirilen cam biberonların sesini koridordan duyan çocuklar yine kendilerini yere atıp sırt üstü biberonların dağıtılmasını bekliyorlardı. Sabah kahvaltısı bittikten sonra çocuklar oyun salonunda oyuna koyuluyorlardı. Gündüz personeli geldiğinde ise nöbet gündüz personeline devrediliyordu. Üniteye geldiğimden birkaç hafta sonra ünitenin rutin işleyişini kavramıştım. Haftada birkaç kez gece nöbeti de tuttuğum için gece işleyişini de kavramıştım. Birkaç ay sonra ünitemizin asıl sorumlusu olan Gülcan öğretmen 15 gün yıllık izne ayrılmıştı. Ünitenin geçici sorumlusu ben olmuştum. İşlerin büyük çoğunluğunu anneler yaptığı için bize fazla iş düşmüyordu. Bir iki gün sonra gündüz annelerinden biri yıllık izin aldı. Artık gündüz bir, gece bir anne görev yapıyordu. Gün içindeki işlerin çoğunluğu gündüz yapıldığı için gündüz annesinin işi iki kat artmıştı. O yüzden gündüz annesine ben yardımcı oluyordum. Birkaç gün sonra gündüz annesi de hastalanıp bir hafta rapor aldı. Ben ünitede tek kalmıştım. İdareye gidip komşu ünitelerden anne takviyesi talebinde bulunabilirdim fakat bunu kendime yediremedim. Bu bir haftayı tek başıma halledebileceğime inanıyordum. İş başa düşmüştü. Mutfaktan gelen servis arabasındaki biberonları çocuklara dağıtarak işe koyuldum. Çocuklar biberonları bitirdikten sonra biberonları yıkayıp içlerine su koyup tekrar verdim. Çocuklar suyu büyük bir iştahla içiyorlardı. Biberondaki son su damlasını dahi içiyorlardı. Sular içildikten bir süre sonra çocuk bezi torbasını çıkardığımda bütün çocuklar sanki şartlanmış gibi kendilerini yere atıp beklemeye başladılar. 45 çocuğun altını değiştirmek oldukça zamanımı almıştı. Ter içinde kalmıştım. Çocukların oyun oynamasına fırsat kalmadan öğle yemeği saati gelmişti. Yemeklerini yedirmek de bir o kadar zaman almıştı. Yemekten sonra tekrar altlarını değiştirdim. Altını değiştirdiğim çocuk yerinden kalkıp doğru yatağına gidiyor ve yatıyordu. Uykuda uyanan çocuklar salonda kendi hallerinde oyun oynarken ikindi kahvaltısı geliyordu. İkindi kahvaltısını da zar zor yaptırdıktan sonra altlarını tekrar değiştiriyordum. Alt değiştirme işi bittiğinde gece annesi gelmiş oluyordu. Ben nöbeti anneye teslim edip personel servisine bindiğimde yorgunluktan koltukta uyuyakalıyordum. Eve geldiğimde üstüm başım batmış ve yorgun bir halde kanepeye kendimi zor atıyordum. İkinci, üçüncü gün işleri biraz daha rutin hale getirmiştim ama yine de yorgun düşüyordum. Bir hafta öyle zor geçmişti ki sanki hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu. Geceleri kabuslar görüyordum. Hafta sonu gündüz vardiyasında nöbetçi anneler geliyordu. Hafta başında raporu biten anne gelmiş, ben de derin bir nefes almıştım. Sevincimden onun çaylarını dahi ben getiriyordum. Şakayla karışık ona, sakın bir daha hastalanmaya kalkma, dedim. Diğer anne izinden gelinceye kadar gündüz işlerini birlikte yaptık. Benim için oldukça çetin geçen bu bir haftanın sonunda bizim yuva ve bakım merkezlerimizdeki bakıcı annelerin değeri, önemi ve vazgeçilmezliğini bir kez daha yaşayarak anlamıştım. Bir evde bir annenin ikiz ya da üçüz çocuğu olsa o annenin ne kadar zorlandığını herkes tahmin edebilir. Dördüz, beşiz çocuğu olan annelerin tek başına bu yükün altından kalkabileceğini ise hiç kimse ihtimal veremez zannediyorum. O yıllardaki bizim yuva ve bakım merkezlerimizde ise iki kat daha çok çocuğa bizim bu fedakar annelerimiz yetişmeye çalışıyordu. Haliyle yapılacak işleri yetiştirebilmeleri imkansız hale geliyordu. O yüzden işleri zamanında yetiştirebilmek adına bazı ihmaller de olmuyor değildi. Gece annelerinden bazılarının çocuklar altını fazla ıslatmasın ve yeniden bez değiştirme işi çıkmasın diye akşamdan sonra çocuklara su içirmediklerini, çocukların gündüz verdiğimiz suyu büyük bir iştahla içişinden anlardık. Israrlı takibimiz sonucunda bu ihmali önlemiştik. Banyo saatinde çocukların adam akıllı yıkanması yerine işi çabucak bitirebilmek için haliyle hızlı yıkamak durumunda kalıyorlardı. Böyle durumlarda gönüllü annelerin banyo günlerinde gelip çocukların banyo yaptırılmasına yardımcı olmalarını isterdik. Gönüllüler kimsesiz bir çocuğa yardımcı olmanın mutluluğunu tadıyor, bizim annelerimiz de omuzlarındaki ağır yükün hafifletilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorlardı. Çocuklar da bu uygulamadan herhalde mutlu oluyorlardır. Neden olmasınlar ki, hangi çocuk zaman kaygısı olmadan iş yapan şefkatli bir annenin müşfik elleriyle yıkanmaktan mutlu olmaz ki? O yüzden aman iş başa düşmesin. Sevimli köpeğimiz Bati. Bizim yuva ve yurtlarımızın etrafında köpek eksik olmaz. Köpeklerin sayısı çoğaldıkça belediyenin itlaf ekiplerini çağırırız, toplayıp götürürler. Bir süreliğine sayıları azalır, bir süre sonra tekrar çoğalır. Sayılarını biz azaltırız, çocuklar çoğaltırlar. Çocuklarla köpekler arasında bazen anlam veremediğimiz bir sevgi ve ilgi bağı oluşur. Haçlı ile bakkaldan süt alıp köpek yavrularını eliyle besleyen çocukları defalarca gördüm. Soğuk kış gecelerinde üşümesin diye gizlice yurdun içine soktuğu yavruyu, yatağının içinde uyutan, yakalanınca da müzik bir utangaçlıkla başını önüne eğen ya da kuşluk vakti yurdun bahçesinde yükselen güneşin altında uykuya dalan yavru köpeğin yanında onunla birlikte uyuyan çok çocuğumuz oldu. Kendi yemeklerini hızla bitirip diğer çocukların tabaklarındaki tavuk kemiklerini büyük bir özenle tek tek toplayıp bahçedeki köpekleri yavaş yavaş ve kendine alıştırarak ve talimatlar vererek bir komutan edasıyla köpekleri besleyişlerini görmeniz gerekir. Hayvanla sanki dilini biliyormuş gibi konuşan, dertlerini paylaşan çocuklarla köpekler arasındaki bu ilginç ve bir o kadar da gizemli ilişkiyi anlamak için çok çaba sarf ettim. Belediye itlaf ekipleri köpekleri toplamak için geldiklerinde onları köşe bucak saklamak için verdikleri inanılmaz mücadeleye şahit olmak gerek. Doğumuna şahit olduğu, haçlığından süt alarak eliyle büyüttüğü, aylarca emek vererek yetiştirdiği, adeta çocuğu gibi bakıp büyüttüğü biricik köpeğinin, belediyenin haşin ve bir o kadar duygusuz görevlilerince hoyratça hem de kendi gözleri önünde tüfekle öldürülüşünü, can çekişen köpeğinin bir eşya gibi itlaf aracına fırlatılışını hıçkırıklarla izleyen o çocukların çaresizliğinin aslında büyüklere karşı güvensizlik, kin, nefret, öç alma gibi olumsuz düşüncelerin yeşermesine zemin hazırladığını gözlemledim. Yurda müdür olarak atandıktan kısa bir süre sonra belediyenin ilgili müdürüyle görüşerek köpeklerin itlaf edilmemesini sağladım. Bu duruma benim kadar çocuklar da sevindi. Köpekleri seviyorlardı çünkü onlar çocuklara sadık oluyordu. Onların sevgisine karşılık veriyordu. Çünkü köpekler çocukların isteklerini anlıyor, görünce sevgiyle koşup üstlerine atlıyordu. Bir annenin çocuğuna sevgiyle sarıldığı gibi sarılıyorlardı. Çünkü köpekler çocukları okula giderken bir annenin çocuğun elinden tutarak okuluna götürdüğü gibi okula kadar götürüyor, uzat elini dediği zaman küçümsemeden, yargılamadan el uzatıyorlardı. Çünkü onlar çocukları korunmaya muhtaç olduğu anlarda yalnız ve bir başına ortada bırakmıyor, bencil bir duygu ile davranıp sokağa terk etmiyorlardı. Soğuk kış günlerinde çocukların özlemini duyduğu bir annenin sıcacık sinesi oluyor, kimsenin onu anlamadığı zamanlarda onu anlayan ender canlılardan biri oluyorlardı. Çünkü onlar fırtınalı denizlerde sığındığı sakin limanı, içinde kopan fırtınaları, kimseyle paylaşmak istemediği sırlarını açtığı güvenilir sırdaşı oluyorlardı. Çünkü onlar sözün bittiği yerde gözlerin, kaşların, mimiklerin, öfkenin, tebessümün, dokunmanın, şefkatin, sadakatin, dostluğun, arkadaşlığın, paylaşmanın devreye girdiği sözsüz dünyanın sadık sakinleriydi. Her köpek yavru iken çok sevimlidir. Batı de henüz küçücük bir yavru iken çocuklar tarafından koruma altına alınarak yurdun bahçesine yerleştirilen köpeklerden biriydi. Köpeği birkaç çocuk sahiplenmişti. Bakım işini ise bütün çocuklar üstlenmişti. Tıpkı kentleri gibi Batı de korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç, öksüz ve yetim bir yavruydu. Bu yüzden onu çok seviyorlardı. İsmini onu yurdumuza getiren çocuklar koymuştu. Diğer bütün çocuklar ve bizler de onu ismiyle çağırmaya başlamıştık. Batı çok sevimli bir köpekti. Hani bazı tırların arkasında uzun araç yazısı olur. O yazının da yanında bir köpek resmi bulunur ya, aynı onun gibi uzunlamasına bir köpekti. Yanlış hatırlamıyorsam cinsi Dachshund idi. Ürkekti, sakardı fakat çok sevimliydi. Kendisini zorla sevdirirdi. Batı ile bu kadar uğraşmamaları için onları uyarırdık ama biz de çaktırmadan Batı'yı severdik. Çocuklar Batı'yı el birliğiyle büyütmüştü. Batı'nin boyu kısa fakat gövdesi uzundu. Bu sevimli haliyle en duygusuz ve somurtkan personelleri bile kendisini sevdirirdi. Batı hep yurdun etrafında dolaşır, fazla uzaklaşmazdı. Okuldan gelen her çocuğu hoş geldin der gibi yurdun dışından itibaren takip edip yurdun girişine kadar ona eşlik ederdi. Çocuklar onunla oynamaktan ayrı bir zevk duyardı. Bir bahar gününde yurdun işlerini takip etmek için il müdürlüğüne gitmiştim. İkindi vakti işlerimi bitirip yurda döndüğümde o güne kadar hiç şahit olmadığım bir manzara ile karşılaştım. Yurdun önünde çocuklar merdiven kenarlarına, duvar diplerine çökmüşler, kimisi hıçkırarak, kimisi başları ellerinin arasında ağlıyorlardı. Bu manzarayı görünce içim cız etmişti. Yavaş adımlarla yurdun önüne doğru yürürken bir taraftan da olanı biteni tahmin etmeye çalışıyordum. Acaba çocuklardan biri mi ölmüştü? Yoksa personellerden biri miydi ölen? Tüm çocukları ağlatacak kadar acı olan şeyi bütün metanetimi toplayarak sormaya hazırlanıyordum ki içlerinden küçük bir çocuk bana doğru hamle yapıp belime sarıldı ve ağlayarak "Müdür baba, Batı öldü!" dedi. Ne yalan söyleyeyim, önceden içten içe hissettirmeden içimden derin bir oh çektim. Neyse ki kimsenin başına bir şey gelmemişti fakat ortada trajik bir manzara vardı. 20-25 çocuk yurdun önündeki çimenlik bahçede daire şeklinde ayakta duruyorlardı. Tam ortalarında da Batı öylece uzunlamasına yatıyordu. Ben yanlarına varınca ağlamaları da artmıştı. Halkanın arasına ben de girdim. Yere çömelip başımız sağ olsun çocuklar dedim. Olayın nasıl olduğunu sordum. İçlerinden biri, "Hocam, Batı beni yolcu etmek için peşimden gelmişti. Ben yoldan karşıya geçerken arkamdan geliyordu. Uzaktan hızla gelen bir araba Batı'ya çarptı. Onu yurdun bahçesine getirdik. Saatlerce can çekişerek gözümüzün önünde öldü," dedi. Büyük çocuklardan birisi, "Hocam, Batı'ya çarpan arabanın plakasını aldık. O adamı bulup öldüreceğiz," dedi. Anladım ki çocuklar bu olaydan çok etkilenmişlerdi. İçlerinde üniversiteye gidenler bile vardı. Bana düşen onları teselli etmekti. "Çocuklar, başımız sağ olsun. Acımız büyük. Hepimiz Batı'yı seviyorduk. Batı de bizi seviyordu. Şimdi bize düşen görev Batı'ye görkemli bir cenaze töreni düzenlemektir," dedim. Çocuklar anlamsız bir şekilde bana ve birbirlerine bakarken ben, "Batı'yı nereye gömelim?" diye sordum. İçlerinden birisi, "Hocam, yurdun arkasındaki çamlığın içine gömelim," dedi. "Hadi o zaman, birkaçınız kazma kürek getirsin, siz de Batı'yı kucaklayın," dedim. Biz yurdun arkasındaki çamlığa vardığımızda 4-5 çocuk da kazan dairesindeki kazma ve kürekleri omuzlayıp getirmişti. "Hangi çamın dibine gömelim?" Büyük çocuklardan birisi en büyük çam ağacını göstererek, "Hocam, şu çamın dibine gömelim," dedi. "Hadi o zaman, Batı'ya yakışır bir mezar kazalım." Büyük çocuklar Batı'ya olan son görevlerini yapmanın sorumluluğu içinde olanca kuvvetlerini kullanarak kazmaları sallıyordu. Yorulanların yerine ellerinde kazmalarla diğer çocuklar geçiyordu. Nihayet bir insan mezarı büyüklüğünde bir mezar kazmıştık. İki büyük çocuğa, siz ikiniz mezara inin dedim. Çocuklar Batı'yı mezardakilere uzattılar. Onlar da yavaş bir hareketle Batı'yı mezarın zeminine indirdiler. Mezardaki çocuklara yukarı çıkmalarını söyledim. Yanımdaki küçük çocuklardan birisi, "Hocam Batı'yı kıbleye doğru çevirsinler," dediğinde hem tebessüm etmiş hem de bu olayın onların penceresinden nasıl göründüğünü anlamaya başlamıştım. Çocuklara Batı'yı şu tarafa doğru çevirin diyerek kıble tarafını gösterdim. İsteğini yerine getirmemiz onu inanılmaz memnun etmişti. Mezarın içindeki çocuklar yukarıya çıkınca çocuklara herkes 10 kürek toprak atacak. Böylece her çocuk Batı'ya olan görevini yerine getirecek. Önce küçükler toprak atsın dedim. Küçük çocuklar sevimli bir telaşla ve gururla zorlana zorlana kürek ve mezara toprak attılar. Kalan toprakları da büyük çocuklar ve ben mezara boşalttık. Ortaya kocaman bir mezar çıkmıştı. Bu mezarın neyi eksik diye sorduğumda etrafının taşları eksik dediler ve civardaki taşları toplayarak etrafına dizdiler. Küçük çocuklardan biri, "Hocam başucuna da büyük bir mezar taşı koyalım," deyince büyük çocuklardan 6-7 tanesi uzaktan gözlerine kestirdikleri koca bir kaya parçasını kucaklayarak zorlana zorlara mezarın başucuna getirdiler. Benim de yardımımla başucuna koca kayayı dik vaziyette yerleştirdik. Başka neye eksik dediğimde bir başkası çiçek eksik dedi. Büyük çocuklar ortancalara birkaç kaş göz işareti yaptılar. Ben göz ucuyla takip ediyordum. Bitişiğimizdeki belediye binasının çevre düzenlemesi yeni yapılmıştı. Haliyle bahçelerine epeyce çiçek ve gül dikmişlerdi. Çocuklar o çiçeklerden Batı'nın hakkına düşeni kökleyip getirdiler. Biz çiçekleri mezara dikerken hafiften bir bahar yağmuru çiselemeye başlamıştı. Çiçek dikme işi de bitince ortaya ihtişamlı bir mezar çıkmıştı. Ben şimdi Batı'ya en son görevimizi yapalım, ellerimizi açıp içimizden bildiğimiz gibi dua edelim dedim. Çocukların bir kısmı Fatiha, bir kısmı İhlas okuyarak ellerini yüzlerine götürüyordu. Ben de sesli bir şekilde, "Ya Rabbi Batı'yı cennetine al, onu ashab-ı keyfin ümmetinden eyle, Batı'yı de onlarla birlikte cennetinde yeniden dirilt," dedim. Çocuklar hep birlikte amin dediler, çömeldiğimiz yerden kalktık. Çocuklar kazma kürekleri toplayarak büyük bir görevi yerine getirmenin huzuru içinde yavaş adımlarla yurda doğru yöneldiler. En arkadan ben geliyordum. Belediyenin köşesine geldiğimde bulundukları odadan bizim Batı'ya yaptığımız cenaze töreni izlediğini anladığım bir kişinin diğerine, "Yurdun müdürü kafayı yemiş herhalde, işi gücü bırakmış bir sokak köpeğine cenaze töreni düzenledi." sözü kulağıma kadar gelmişti. Ben hiç cevap vermeden oradan geçtim. İçimden de bazen böyle delilik yapmak gerekir diye geçirdim. Akşam hava karardığında törene katılan çocukların öğlenci oldukları için törene katılamayan çocuklara okul dönüşü hem olayı anlatıp hem de "Biliyor musun, Batı'ya cenaze töreni düzenledik. Hulusi hocamız da bizimle beraberdi," diyorlardı. Ben ise çocukları derinden üzen bu olayın böylesine bir teselli ile son bulmasının huzuru içinde onları izledim. Mülkiyet, ben sizin. Koçtepe kurumlarda sürdürülen bakımın en büyük zararlarından birisi de toplu yaşanan yuva ve yurtlarda çocuklara mülkiyet duygusunun kazandırılamamasıdır. Bu duygu bir gencin sorumluluklarının bilincinde bağımsız bir birey olması sürecinde kazanması gereken en temel duygulardan biridir. Bu duygu bebeklikten başlar ve zamanla öğrenilir, kazanılır. Aile ortamında doğup büyüyen bir çocuk normal şartlarda bu duyguyu ebeveyn-çocuk ilişkisi ve iletişimi sürecinde doğal olarak edinir. Kışla tipi bakım modelinin uygulandığı kurumlarda çocuklara bireysel değil toplu olarak hizmet sunulduğu için mülkiyet kavramı istenen düzeyde kazandırılamamaktadır. Nasıl kazandırılsın ki? Çocuklar sabahları aynı anda uyanıyorlar. Kahvaltılarını hep beraber yapıyorlar. Çamaşırları beraber yıkanıyor ve kurutuluyor. Kuruyan çamaşırların içinden kendi çamaşırını güçlükle buluyorlar. Karışmasın diye numara verilen ya da ismi yazılan çamaşırlar ayrı bir sorun doğuruyor. Kıyafetler satın alırken genelde birbirine benzeyen kıyafetler tercih ediliyor. Çocuklar kıyafetlerini kendilerini beğenip seçemiyor. Kırtasiye malzemeleri hep aynı. Spor kıyafetleri hep birbirine benziyor. Oyuncaklar kişiye özel değildir, ortaktır. Çocuğun "Bu benim" diyebileceği eşyası pek yok. Onları da uzun süre ellerinde tutmaları çok zor. Bu ortamda büyüyen çocukların oyuncaklardan birini eline geçirince hevesi geçene kadar oynadığını, hevesi geçince de genellikle oyuncağı kırdığını çok gözlemledim. Hiçbir aidiyet hissi olmadan büyüyen bu çocuklar zaman zaman kıyasıya kavga ederek ele geçirdikleri oyuncaklarla bir kez daha oynama fırsatı bulamayacaklarını bildiklerinden kendilerince böyle bir çözüm bulur. İçten içe bana yar olmayan başkasına da yar olmasın zihniyetine bürünürler. Bunun sonucunda da ellerine geçirdikleri oyuncağı kırıp kısa bir süreliğine de olsa kendilerine ait olduğunu düşünürler. Oyuncaklar çocukların hayal dünyasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Oyuncaklarla gereken bağı kurma fırsatı bulamayan çocuklarda sonraki dönemde mülkiyet duygusu yeterince sağlıklı gelişmemektedir. Çocuk yaşadığı ortamda bu benim diyebileceği bir şeyi bulamayınca kendisini oraya ait hissedemez. Dolayısıyla aidiyet duygusunu kazanması da pek mümkün değildir. Yurtlarda büyüyen çocukların tüm ihtiyaçları önlerine hazır olarak gelir. Bu çocuklar verilen emeğe herhangi bir katkıda bulunamazlar. Dolayısıyla kendilerini yaşadıkları yerin bir parçası olarak göremezler. Tüm bu sorunlar beraberinde farklı sorunlar doğurmaktadır. Kuruluşun günlük işleyişine katılmayan ya da katamadığımız çocukların aidiyet ve mülkiyet duygularının gelişmesini beklemek de yersiz olur diye düşünüyorum. Aslında bu benim ve benden önceki idareci ve meslek elemanlarının yaşadığı bir ikilemdi. Bir yanda çocukların işlerini görmek ve onlara bir takım hizmetler sunmak üzere görevlendirilmiş hizmetli ya da görevliler var. Diğer yanda da kendi kişisel gelişimi için hayatının sonraki yıllarında bu işleri bilmesi, görmesi, öğrenmesi ve yapması gereken çocuk ve gençler var. Çocukların hoyratça ve hiçbir sorumluluk almadan yetiştiğini gören duyarlı idareci ve meslek elemanları, onların kuruluşun işleyişine katkı vermelerine yönelik girişimlerde bulunarak zaman zaman bir takım inisiyatif alırlar. Bu yaklaşım yıllar boyunca hatalı bir yöntem olarak algılandı ve zaman zaman teftişler esnasında bu uygulamaya giden idareci ve meslek elemanlarına ceza verildi. O mantığa göre yurtlarda yetiştirilen bu çocuklar kesinlikle çalıştırılmamalıydı. Herkes onlara hizmet etmeliydi. Bu katı mantık silsilesiyle büyüyen gençler bu mantığın bir dışa vurumu olarak bazen kendi kullandıkları tuvaletleri ya da koridorları temizleyen görevlilerin "Buraları kirletemezsiniz" şeklindeki uyarılarına "Biz pisleteceğiz, siz temizleyeceksiniz, bunun için maaş alıyorsunuz" gibi aşağılayıcı, küçük düşürücü ve saygı sınırlarını zorlayıcı ifadelerle karşılık verirlerdi. Bu alanda politika planlayanların gözden kaçırdıkları gerçek, bu kurumların bir yatılı okul ya da askeri kışla olmadığı, anne babanın rolünü yerine getirmesi gereken bir sevgi, şefkat, merhamet yuvası olduğu kadar, aynı zamanda bir eğitim, öğretim, terbiye, ahlak, disiplin, otorite, katılım, farkındalık yaratma, özgüven, sorumluluk ve inisiyatif alma becerisi gibi pek çok insani donanım ve erdemli davranışların kazandırıldığı bir yuva olması gerektiğidir. İçinde yaşadığı toplumun kendi öz değerlerinden habersiz büyüyen çocuk, yurttan ayrıldıktan sonra bu değerlerle bir şekilde yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Akranlarının küçük yaşlardan itibaren öğrendiği ve içselleştirdiği değerleri, bizim çocuklarımız yarım yamalak ya da hiç öğrenemeden yurttan ayrılmakta ve yaşadığı sosyal hayatın sıkıştırması ile deneme yanılma yöntemi sonucunda öğrenmek zorunda kalmaktadır. Böylesine önemli değerleri deneme yanılma yöntemiyle test ederek öğrenme çabası, onun yaşadığı sosyal çevrede telafisi çok zor olan hatalar yapmasına sebep olmaktadır. Bu hatalar, çocukların gerçeklerle acı bir şekilde yüzleşmesini sağlamaktadır. Bu hatalar bazen, çocukların düzenli bir işi varken bir anda işten atılmasına ve işsiz kalmasına, hapse atılmalarına, yaralanmalarına, sakat kalmalarına, ve hatta ölümle sonuçlanan olaylara. Büyük zahmetlerle kurulan bir yuvanın temellerinin sarsılmalarına ve boşanmalara. O yuvada doğan çocuğun zincirleme hatalar sonucunda ortada kalmasına ve nihayetinde bir çocuk yuvasına yerleştirilmek zorunda kalınmasına sebep olmaktadır. Bu durum bir çocuk için ne büyük bir acıdır. Yuvasız büyüyen bir kuş, binbir zorluklarla kurduğu yuvasında doğan biricik yavrusunu yine yuvasız bırakmaktadır. Bu kısır döngüye son vermek ya da bu sarmaldan çocukları kurtarabilmek için ciddi ve uzun soluklu çalışmalar yapmak gerekmektedir. Bu deryada yüzerken vurgun yemiş ya da daldan düşmüş gençlerin engin tecrübelerini göz ardı etmeden, yuva ve yurtlarda aynı ortamda büyümüş ama bu kısır döngüyü hasarsız atlatmış gençlerin düşünce ve tecrübeleri de yol gösterici olacaktır. 9. ayrımın sonu sayfa 132.